Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 28. söz cennete dairdir. Şu sözün iki makamı var. Birinci makam, cennetin bazı letaifine işaret eder. Fakat 10. sözde 12 hakikati kata ile gayet kat'i bir surette ve bu sözün ikinci makamında 10. sözün hulasası ve esası müteselsil gayet metin arabi bir burhan-ı kat'i ile gayet parlak bir tarzda vücudu ispat olunan cennetin ispatı vücudundan bahis değil, belki şu makamda yalnız sual ve cevaba ve tenkide medar olan birkaç ahvali cennetten bahseder. Eğer tevfik-i ilahi refik olsa, sonra azim bir söz o muazzam hakikate dair yazılacaktır inşallah. 28. sözde 4-5 tane sual var cennetle ilgili. Daha çok insanları merak ettikleri ve sorması muhtemel olan, belki de bazı felsefeci tarafından yanlış anlaşılan bazı konular veya günümüzde anlaşılması zor gelen bazı mevzular soru-cevap şeklinde işlenecek. 29. söz ahiretin ispatıyla ilgili. 10. söz de ahiretin ispatıyla ilgili. Ancak Mesnevi Nuriye'de La Siyemalar diye bir bölüm var. Arapçası, orijinal Arapçası. Daha sonra tercüme edilmiş üstadımızın kardeşi Abdülmecid abi tarafından. Elimizdeki Mesnevi Nuriye tercümesi o orijinal Arapçanın tercümesidir. Orada La Siyemalar diye geçen bölümde de cennetin ispatıyla ilgili bir bahis var. Dolayısıyla gerek ahiretin, haşrin varlığı ve ispatı, gerekse cennetin varlığı ve ispatı Risale-i Nur'un değişik yerlerinde izah ve ispat edildiğinden o konuya girmeyeceğim diyor. Zaten o izah edilmiş, ispat edilmiş. Burada daha çok bazı sorular üzerinde duracağız inşallah. Özellikle bugün okuyacağımız konu haşi cismani dediğimiz bedensel olarak dirilme ve bedensel özelliklerimizin her birine özel Cenab-ı Hakk'ın nimetleri hazırladığını anlamak. Çünkü bazı felsefeciler insanların dirilmesini kabul etmişler, Müslüman felsefeciler. Ama Batı ve Roma felsefesinden etkilendikleri için onların o felsefenin etkisiyle ayetleri anlamaya çalıştıklarından ne yazık ki Allah-u Teala'nın insanları bedenen, ceset olarak da dirilteceği konusunda şüpheye düşmüşler. Allah muhafaza. Onların o tenkitlerine girmeden üstadımız birinci sualde o mevzuyu izah edecek inşallah. Önce bir ayet-i kerime okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip ameli salih işleyenleri müjdele. Ameli salih, Allah-u Teala'nın bizden yapmamız istediği ibadetler. Farz olsun onları işlemek, haram olsun onları terk etmek. Dolayısıyla iman birinci asıl, arkasından ubudiyet, kulluk, Allah'a olan vazifelerimiz, kullara olan görevlerimiz. Dolayısıyla iman edip salih amel işleyenleri sen müjdele. Ne ile müjdele? Enne lehum cennatin tecri min tahtihel enhar. Altlarından nehirlerin aktığı bahçelerle, cennetlerle müjdele. Bak dikkat edin, Allah-u Teala bahçeleri, cennetleri anlatırken nehirlerden bahsediyor. Sonra kullemâ ruzikû minhâ min rızkın min semaratin rızkan. Yine her ne zaman ki onlara bir meyve rızık olarak getirilse, ayaklarına getirilse, kalu derler ki hazellezi rızıkna min kabl. Bu bizim daha önce de rızıklandırıldığımız, bize ikram edilen şeylerin benzeridir derler. Ve utu bihi müteşabiha. O rızıklar onlara benzer şekilde getirilir. Bir de ve lehum fiha ezvacun mutahhara. Bir de onlar için cennetlerde temiz, saf, halis eşler vardır. وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ve onlar orada ebedidirler. Kur'an-ı Kerim'de cenneti anlatan çok ayet var. Cehennemi anlatan da ayetler var. Onlardan bir tanesini aldı ki, demek ki cennet dediğimiz şey hayali bir yer değil. Gerçek, var olan ve bizim bedensel özelliklerimize hitap eden, bağlardan, bahçelerden, saraylardan, yemeden, içmeden bahseden ayetler var. Dolayısıyla cennetin böyle hayali ve rüyamsı bir şey gibi açıklanması, bütün bu ayetleri inkar etmek anlamına gelir Allah muhafaza. Öyle rüya gibi hayal anlaşılması ne kadar yanlış olur. Cennet-i Bakiye'ye dair bazı suallere kısa cevaplardır. Evet, elhamdülillah. Bir şeyin biliyorsunuz nimet olması için devamlı olması gerekiyor. Devamlı olmazsa o nimet olmaktan çıkar, nikmet olur. Bakın eğer dünya olsaydı, yaratılsaydı, arkasından da bu dünyanın sonu olsaydı ve dünyadan sonra da başka bir alem olmasaydı, biz yok olsaydık, bu dünyanın varlığı bize ızdırap olurdu. O zaman derdi ki insan ruhu, insan duyguları, ebediyet arzusu tattırdı ve elimizden aldı. Keşke tatmasaydık, bilmeseydik bu hayatın güzelliğini, var olmanın nimetini. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerin nimet olması için onların devamlı olması gerekiyor. Sürekli olması gerekiyor. Bu da ancak fani dünyadan sonra ebedi bir alemin varlığıyla mümkün olabilir. Onun için hayat-ı ebediyede saadet-i ebediye insana huzur verir. Hatta size şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki, dinimizin bize öğrettiği hakikatlerden hareketle cehennemin bile varlığı yokluktan iyidir. Yani cehenneme gidip ebedi kalacak olanlar faraza cehennem olmasaydı, yok olsaydılar onlar da rahatsız olacaklardı. Bunun en güzel örneğini biz hapishanelerde, dünya hapishanelerde anlıyoruz. Bir adam düşünün, idama mahkum edilmiş. İdam edilecek. Aynı adama artık idamdan kurtuldun, müebbet hapse çevrildin diye haber gelse, eğer aklı varsa bunu bir müjde olarak algılayacaktır. Ya Allah senden razı olsun ya, idamdan, müebbet hapis olsun ya, idamdan kurtulduk ya. Hapis de olsa hayat güzeldir diyecektir, öyle mi? Bu geçici, kararsız, karanlık, hakikaten ahirete nispeten zindan hükmünde olan bu dünyada bir insan yine zindana atılsa, yani hapishaneye atılsa, idamdan kurtulmaktan memnun oluyor. Aslında bu bize bir şey ifade ediyor. Demek ki esas olan ebedi hayattır ve saadet hayatıdır. Ama oldu ki insan nefsine uydu, Allah'ı inkar etti. Kendisine peygamber veya peygamberlerin varisleri olan alimler İslamiyet anlattığı halde, güzel ve doğru olarak İslamiyet kendisine ulaştığı halde, yine de İslamiyet'e iman etmez, kafir olarak ölürse, onun idam olmayıp, ebediyen yok olmayıp, cehennem de olsa ebediyen orada kalması, müebbet hapse mahkum olması onun için büyük bir nimettir. Şimdi cehennemin varlığı ve devamı bile bir insan için sonsuz bir nimet-i ilahiye ise yokluğa göre, acaba ebedi cennet sonsuz bir saadet ve mutluluk içerisinde devam edecek bir hayat nasıl güzeldir? İnşallah gidersek orada göreceğiz. Onun için cennet-i bakiyeye ifadeler önemli. Halidine fiha ebeda ayetlerde geçer. O cennetlerde onlar ebedi kalacaklar. O cehenneme giden kafirler de cehennemde ebedi kalacaklar. Onun için cennet ve cehennem ebedidir. Sonsuzdur. Eğer o da sonlu olsa yine insanın ebedi var olma duygusuna cevap vermeyeceği için hikmete uygun olmaz. Onun için cennet-i bakiye dair bazı suallere kısa cevaplardır. Cennete dair, cennetten daha güzel, dikkat buyurun, burada ince bir sır üstadımız veriyor. Kur'an-ı Kerim İnsan suresinde, Dehir suresi, İnsan suresi, ikisi de aynı surenin adıdır. Mülk suresinin son taraflarında bir mülk cüzünde, yani 29. cüzün son taraflarında İnsan suresi var. Bir sefer okumanızı tavsiye ederiz. Behir suresi veya İnsan suresi diye geçiyor. Şimdi orada Allah-u Teala hem cehennemin dehşetini anlatıyor, hem de cennetin güzelliklerini çok tatlı bir üslub ile ve cennette ikram edilecek olan özelliklerle anlatılır. Mesela selsebil, zencebil, böyle çok harika ve tatlı bir üslubu var. Hem orijinal Kur'an üslubunu okuyarak, hem de biraz genişçe olsan bir tefsirden şöyle mealine, manasına bakarak okursanız inşallah şunu göreceksiniz. Şimdi Üstad Bediüzzaman o surenin cenneti anlatış tarzındaki o mükemmel beyanını, harika üslubunu, akıcı, tatlı ve latif ifadelerini şöyle ifade ediyor. O Kur'an'da geçen ifadeleri de dikkat alarak. Cennete dair, cennetten daha güzel, hurilerden daha latif, selsebilinden daha tatlı olan beyanat-ı ayat-ı Kur'aniye. Demek ki Kur'an-ı Kerim ayetlerinin açıklaması, beyanı neyi açıklıyor? Cennetin varlığını, cennetteki nimetlerin güzelliklerini ve o cennete layık bir hayat tarzının hazırlandığını ve insanın bütün özelliklerine bakacak nimetlerin insanın önüne serileceğini Kur'an-ı Kerim ayeti anlatıyor ya. İşte bu Kur'an ayetlerinin anlatımı gerçekten cennetten daha güzel. Aslında diyor bu Kur'an'ın anlatımı hiç kimseye söz bırakmamıştır ki fazla bir şey söylensin. Zaten bir konuda Kur'an-ı Kerim konuştu mu daha onun üzerinde başka güzel beyan olamaz ki biz de onu açıklamaya çalışalım. En yüksek beyan Allah'ın kelamıdır. Ezeli ve ebedi olan kelam-ı ilahi bir konuyu açıkladı mı ondan daha güzel açıklama olamaz. Ya da bir konuyu kötüledi mi ondan daha kötü kötüleme olamaz. Evet. Yani ondan daha mükemmel bir kötüleme yapılamaz yani. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın cenneti methetmesi, övmesi gerçekten cennetten daha mükemmel. Ama Kur'an-ı Kerim'de anlatılan meseleleri özellikle soru cevap şeklinde insanlara açıklamak da bir görev. Fakat o parlak, ezeli ve ebedi, yüksek ve güzel ayetleri fehme takrib için bazı basamakları, hani biliyorsunuz yükseklerde bulunanlara ulaşmak için merdivenler yapılır. Merdivenlerin gayesi yüksektekine ulaşmaktır. Yoksa yüksekteki hakikatlere ulaşırken kullandığımız merdivenlere takılmamak lazım. Bir şeftali alırsınız ama ağacın yukarısında boyunuza yetişmiyordur. Birisi size bir merdiven verse, merdivenlere çıkıp şeftaliyi alsanız, ya ben bu şeftalinin güzelliklerini merdivende göremiyorum demezsiniz. Çünkü merdivenin güzelliklerinde, merdivende aranmaz meyvenin güzellikleri. Alimlerimiz Kur'an ışıklarını, Kur'an nurlarını ve yıldızlarını ulaşamayan bizlere bazı örnekler vererek merdivenler önümüze sermişler. Ta ki biz de yetişelim o güzellikleri alalım diye. Alimlerin aslında yaptıkları bu. Kur'an'da olmayan bir şey bize söylemiyorlar. Kur'an'da olan şeyleri, hadislerde olan şeyleri bizim de anlamamızı sağlayacak şekilde bazı örnekler, numuneler sergiliyorlar. Onun için diyor, anlamamızı yaklaştırmak için bazı basamakları hem o cenneti Kur'aniyeden numune için bazı çiçeklerin numunesi nevinden bazı nükteleri söyleyeceğiz. Kur'an bir bahçedir. O bahçede bulunan bazı nurani çiçekler var. O çiçeklerden de tabiri caizse birer örnek, birer numuneyi bize takdim edecek inşallah. Beş rumuzlu sual ve cevapla işaret edeceğiz. Evet, cennet bütün lezaizi manevi medar olduğu gibi bütün lezaizi cismaniyede medardır. Bir cümle bunu ezberleyelim. Cennet insanın akıl, ruh, kalp, sır gibi ruhani duygularına hitap edecek bütün lezzetleri içinde barındırdığı gibi, insanın göz, kulak, el, dil, bedensel ne kadar özellikleri varsa, cismani, bedensel, tamamına hitap edecek nimetleri de içinde barındıran bir saadet yurdudur. Onun için Risale-i Nur'un bir yerinde şöyle bir ifade geçer. İstenilen her şey içinde bulunur bir dar-ı saadet. Şu var mı cennette? Bu var mı? İstenilen her şey hangi özelliklerimize hitap edecek? Bütün bedensel özelliklerimize ve bütün ruhsal özelliklerimize hitap edecek nimetlerin içinde bulunduğu tek diyar. Ama dünya öyle değil. Biz bazen o cennetin güzelliklerini dünyada aramaya çalışıyoruz. Boşuna aramayalım. Anne rahminde bir çocuğun dünya özelliklerini aramasına benzer. Evet. Dünyada da biz dünyanın rahmindeyiz. Cennetteki güzellikleri ararsak bulamayız. İlla o cennete gitmek gerekiyor. İşte cümleyi ezberleyelim. Evet, cennet bütün lezaizi manevi medar olduğu gibi bütün lezaizi cismaniye de medardır. Şimdi bir soru geliyor. Efendim, ruh çok âli, çok yüksek, bedense aciz, zayıf, fakir, muhtaç. Okuyalım soruyu. Sual, kusurlu, noksaniyetli, mütegayyir, kararsız, elemli cismaniyet. Şimdi bedenimiz anlattı. Tabii bunu felsefeciler bahane ederek, ya beden her zaman ölüme mahkum, aciz, zayıf, fakir, kusurlu. Mesela hastalanıyor, saçları dökülüyor, ihtiyarlıyor, bedeni kamburlaşıyor, dişleri dökülüyor, dizleri tutmuyor. Değil mi? Noksaniyetli bu demek yani. Noksaniyetli bir beden. Sonra sürekli değişiyor. Genç kalmıyor her zaman. Bakıyorsunuz saçları beyazlıyor. İhtiyarla doğru gidiyor. Ayrıca kararsız. Bir bakıyorsunuz sağlıklı, bir bakıyorsunuz hasta. Bir bakıyorsunuz tok, bir bakıyorsunuz aç. Hiçbir kararında kalmıyor. Bir bakıyorsunuz sevinçli, bir bakıyorsunuz hüzünlü. Bedensel özelliklerimiz sürekli değişiyor. Aynı kararda, aynı yerde, aynı durumda kalmıyor. Bir de elemli. Bize ızdırap veriyor bedensel özelliklerimiz. Soğuğa çıkıyoruz, üşüyoruz. Sıcak geliyor, daralıyoruz. Yani bedenimizdeki özelliklere baktığımızda demişler felsefeciler veya bazı ahiretin bedensel cismani dirilişini kabul etmeyenler, madem bedenimiz böyle sıkıntılı, kederli, değişken, kusurlu, eksik, evet, o zaman demişler, böyle bir özelliklere sahip olan bedenin ebediyetle ve cennetle ne alakası olabilir? Cennet ebedi. İki, ebediyetle ve cennetle. Sonsuz bir hayatla ve cennetle benim bu kusurlu olan bedenimin ne alakası var? Çok enfes bir soru. Bu anlamda ahiretle ilgili akla gelebilecek her türlü sualin özetini Üstad Hazretleri buraya koymuş. Cennet sonsuzdur ve ebedidir. Ve cennette her türlü nimetleri var ama bizim bedenimiz böyle. Şimdi bundan hareketle madem ruhun âli lezaizi vardır, hani insanın ruhunun da bir lezzeti var. Bir örnek verelim bu anlaşılması için. Elinizle bir şeyi tutuyorsunuz. Mesela şeftaliyi. Şeftali örnek verdik. Şeftali tutuyorsunuz. Elinizin dokunmasından ruhunuz bir lezzet alıyor. Lezzeti alan beden mi, ruh mu? Ruh. Kulağınız bir dost sesi duyuyor. Ha diyorsunuz filan arkadaş geldi. Sesinden anlıyorsunuz. Her ne kadar kulağınızdan giriyorsa da ses, o sesin varlığını anlayan ruhtur. Kulak değildir. Göz. Bir çiçek görüyorsunuz, dudaklarınız açılıyor, gülümsüyor. Hoşunuza gidiyor. Bir kuş görüyorsunuz. Aslında gören göz değil. Gören ruh. Ama göz penceresinden görüyor. Öyleyse, soru bu. Öyleyse, madem zevki alan ruhtur, gören ruhtur, duyan ruhtur, hisseden ruhtur, evet. O zaman cennette de bedene gerek yok, ruhumuz olsun yeter demişler. Soruyu anlatabildim mi? Ve bunu kullanarak insanlara cennetin varlığını inkar ettirmişler. Ruh lezzet alacak. Öyle bahçeydi, cennetti, yemekti, içmekti, gezmekti, evlenmekti. Cennette böyle şeyler yok demeye getirmişler. Rüyada gibi. Hani insan bazen rüyada bir şeyler yer içer ama gerçekte yok. Öyle anlatmaya çalışmışlar. Fesübhanallah. Yani bu şeytan o kadar çok tecrübeli ki bir şeye iman ettiğin zaman o imandan seni ne kadar zayıflatırsa o kadar kar görüyor. Bu illa inanacak bu ahirete belli. Bunu ahirete iman etmekten vazgeçirmem mümkün değil. Ama ahiretten vazgeçiremem ama inanmaktan. Fakat cennetin maddeten varlığını inkar ettirebilirim. Sen bedenen dirilmeyeceksin kardeşim. Sen ruhen dirileceksin. Zaten ruhun aldığı lezzet yeter diyerek oradan insanların ayağını kaydırıyor. Dikkat etmek lazım. El cevap. Şimdi şu cevabın harikalığını okuyalım inşallah. Allah'a şükredelim. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an ayetlerinde, Peygamberimizin de hadislerinde anlattığı o cennet bizzat maddi olarak vardır. Ve bizim şu bedenimiz olmasa da, çünkü bu bedenle cennete gitsek iş yapmaz. Ama cennete uygun yeni bir bedenle yaratılacağımızın ispatını şu dünyada yaşadığımız hakikatlerle mükemmelen izah ediyor. Keşke Cenab-ı Hak nasip etse de bu güzel hakikatleri dünyadaki bütün insanlara ulaştırabilsek. İnsanın gönlü öyle arz ediyor. Ailelerimizde, iş yerlerimizde, otobüslerde, trenlerde, uçaklarda, yerde, gökte, havada fark etmez. Türkiye'de, İslam aleminin her yerinde keşke o İslam'dan haberi olmayan insanlara da şu güzellikleri açıklama ve anlatma fırsatını bulabilsek. Allah bize lütfetse de, biz de arzu etsek de Cenab-ı Hak insanlara lütfeder. Bu güzelliklerden onlar da haberdar olsalar. Bakın şimdi, şunlardan onlar mahrum. Bazı insanlar. El cevap. Çünkü nasıl toprak suya, havaya, ziyaya nispeten kesafetli karanlıktadır. Aynı soruda geçen hakikatlere uygun örnekler. Elinize toprağı alın, şöyle kenara koyun. Sonra su, hava, ışık. Hangisi daha berrak, net, daha güzel görünüyor? Toprak karanlıklı, kesif. Yani bakıyorsunuz, cansız bir şey. Ama su öyle mi? Hayattar diyoruz değil mi? Hava öyle mi? Latif diyoruz. Bak ağzından çıkan kelimeleri size ulaştırıyor. Işık öyle mi? Her şeyi aydınlatıyor diyoruz. Dolayısıyla hava, su ve ışık Allah'ın yarattığı o güzel nimetler toprağa göre değerlendirildiğinde topraktan daha üstün görünüyorlar ilk etapta. Fakat şimdi gelelim işin ayaklarımızı yere basalım. Suyunuz var, havanız var, ışığınız var ama toprağınız yok. Buyurun. Ne yiyeceksiniz? Hayvanlar yok, bitkiler yok. Evet. Bütün hayvanların gıdaları, işte etler, sütler, börekler, çörekler, elmalar, armutlar. Hadi söyleyin bakalım. Var mı onlar şimdi toprak olmazsa? Fesübhanallah. Bir örnek işi bitirdi. Bakın görünüşte toprak kesiftir, karanlıktır. Su, ışık ve havaya göre sanki önemsizmiş gibi görünüyor. Ama masnuat-ı ilahiyenin bütün envaına menşe ve medar. Allah'ın dünyada yarattığı bütün nimetlerin esas kaynağı ve ocağı, rahm-ı maderi kim? Toprak ya. Tek toprak ha. Toprak işte bitti. Yani rengi, şekli farklı olmasa, farklı olsa da özellikler aynı. Toprağı. Toprak. Bir cins topraktan Cenab-ı Hak ben 60 milyon duydum. 60 milyon çeşit tür bitki ve hayvan yaratıyor. 60 milyon. Haydi buyurun. Sadece çiçeklere bakın. Sadece meyvelere bakın. Sadece tohumlara, hububata. Aman ya Rab. Demek ki Cenab-ı Hak toprağı yaratmasaydı biz Allah-u Teala'nın o yarattığı şeyleri görme imkanımız olamayacaktı. Demek Allah-u Teala'nın yeryüzü yarattığı bütün nimetlere kaynak toprak olduğundan anasır sairenin manen favukine çıktığı gibi. Şimdi su, hava ve toprak üç unsur. Affedersiniz. Su, hava ve ziya, ışık üç unsur. Bir de toprak unsuru. Hangisi daha değerli oldu? Baştan konuştuğumuzda sanki hava, su ve ışık topraktan daha değerliymiş gibi oldu. Ama toprağın içine giren su toprakla değer kazandı. Toprağa giren hava toprakla değer kazandı ve bitkilerin kaynağı oldular. Ve ışık toprakla değer kazandı. Bu üçü olsaydı, toprak olmasaydı, işte görünüşte kesif olmasına rağmen sonuç itibariyle her üçünden daha değerli bir duruma gelmiştir. Toprak. Evet. Bu ikinci örnek şimdi. Birincisi topraktı. İkinci örnek. Hem kesafetli olan nefsi insaniye. Efendim, Allah-u Teala'nın dünyada bize verdiği şu beden olmasaydı, neyle tutacaktınız bunu? Bedeniniz yok, ruhunuz var. Buna bir çok somut bir örnek vereyim. Elektriğiniz var ama ampulünüz yok. Işık olur mu? Elektriğe değer katan nedir? Elektriğiniz var, buzdolabınız yok. Soğutur mu? Elektriğiniz var ama fırınınız yok. Isıtır mı? Fesübhanallah. Elektriğiniz var ama şeyiniz yok, kablonuz yok iletken yapacak. Gelir mi buraya? Allah Allah. Elektrik değerli, doğru. Ama elektriğe değer katan onu kullandığı aletler. Aletler olmazsa elektriğin size ne faydası olacak? Bakın şimdi elektriğin yerine koyun ruhunuzu. Ruhunuz var, gözünüz yok. Neyle göreceksiniz? Ruhunuz var, mideniz yok. Neyle yiyeceksiniz? Evet, lezzeti ruh alıyor ama ruh da bedensel özelliklerimizle zevk alıyor. Allah Allah. Dostunuz var, sarılacaksınız. Neyle sarılacaksınız? Tokalaşacaksın. Neyle tokalaşacaksın? Duyacaksın neyle? Kuşların sesini. Allah Allah. Onun için insanın bedeni latif değil. Hani ruh gibi değil yani. Kesif. Ama insanın bu bedeni var ya, ruhumuzun bütün özelliklerinin kullanım alanı olduğundan ve ruhumuz bedenimizle bu kainattan istifade ettiğinden belki ruhumuza ait çok özelliklerin üstüne çıkıyor. Aslında aşağıda. Ama sonuç itibariyle bunu niye getirdi biliyor musunuz? Şimdi Allah-u Teala dünyada bu toprağı bu kadar sanatına kaynak yapsın, medar yapsın. Evet. Bu dünyada şu bedenimizi ruhumuzun tabiri caizse kainattan istifade etmesi için bir alet hükmüne getirsin. Ama cennette bu beden olmasın. Sadece ruh istifade etsin. Olur mu? Haydi buyurun bakalım. Diyerek aklımızı ikna ediyoruz. Kalbimizi tatmin ediyor ve cennette yaratılmanın bedensel olması gerektiğinin hikmetiyle, adaletiyle ve rahmetiyle gerekli olduğunun ispatını yapıyor. Tabi bunu açacak biraz daha inşallah istifade etmeye çalışalım. Evet. Hem kesafetli olan nefs-i insani, buradaki nefs-i insaniyeden kastı insanın bedeni demek, kendisi demek. Yoksa nefsi emmari anlamında, kötülüğü emreden nefis anlamındaki nefis değil. Kur'an-ı Kerim'de nefis iki anlamda kullanılır. Ayetlerde ve hadislerde. Bir insanın kendisi demek. Mesela Ali geldi nefsuhu desek, bizzat kendisi geldi demek. Nefsuhu orada kendi anlamında. Mesela Allah müminlerden nefislerini ve mallarını satın aldı ayetinde de kendilerini ve mallarını demek. Demek ki insanın bedeni anlamında kullanılmış buradaki nefsi insaniye. İnsanın nefsi sırrı camiyet itibariyle tezekki etmek şartıyla bütün letaif-i insanenin favkine çıktığı gibi. Demek ki Allah-u Teala'nın verdiği şu bedeni biz Allah-u Teala'nın verdiği şekilde kullanırsak ve bu bedenimizin de özellikleri her şeyi cami olduğundan, bu konu biraz uzun, camiyete bir örnek vereyim kısaca. Bedenin camiyetine örnek verelim bir tane. Allah-u Teala'nın yeryüzünde yarattığı bütün nimetleri tadacak ve tartacak özellikleri Allah insana vermiş. Aşağıda üç tane özellik var, onları açıklayacağım ama camiyet konusuna. İkincisi, Allah-u Teala'nın kainatta yarattığı bütün alemlerin insanda hem ruhsal hem bedensel olarak özellikleri var. Hatta dünyadaki yaratılan bütün elementlerin numuneleri insanda var. İnsanın bedenini sakın zahirine bakarak küçük görmeyelim. Mesela bir hurma çekirdeği ağacın çok küçük bir parçasıdır. Hele hele incir ağacının çekirdeği, incir ağacının bilmiyorum kaç milyarda biridir. Hiç düşündünüz mü? Bir incir çekirdeği ağacın kaçta kaçı? Ama o incir çekirdeğinin küçük bedenine bakarak sakın onu küçük görmeyin. Öyle bir camiyeti var ki onun, o incir ağacının bütün özellikleri o çekirdeğin içindedir. Ve o çekirdeği saklamıştır Allah. Muhafaza ediyordur onun içinde. O çekirdeği attığınızda tohumu tarlaya, toprağa, oradan Cenab-ı Hak incir ağacını çıkarıyor. İşte nasıl ki incir çekirdeği veya herhangi bir ağacın çekirdeği meyvesi o ağacın bütün özelliklerini taşıyan camiyettedir. İçinde barındırıyor yani. İnsan bedeni de o camiyette yaratılmış bir varlık. Onun için insanın bedenindeki küçükle bakarak sakın insanı değersiz zannet. İşte insanın bu camiyeti. Bir de insanın bu güzelliğini Cenab-ı Hakk'ın emrettiği istikamette kullanır ve onu arındırırsak, güzelleştirirsek o zaman diyor ruhun birçok özellikleri üstüne çıkacaktır. İfade bildim değil mi? Onun için sakın bedene bakarak onu küçük görmeyin. Ve Cenab-ı Hakk'ın emrettiği istikamette kullandığımızda inşallah ruhumuzun bazı özelliklerin geçecek şekle gelir diyor. İfadeye bakın. Onun için şu el öyle bir antika, bir sanat ilahiye ki, şu göz öyle mübarek bir müfettiş ki, şu dil öyle mübarek bir, hani şeyler var ya, tadıcılar var lokantalarda. Ne diyorlar onlara? Gurme diyorlar. Yani yemekleri tadıyor, hem güzel olmuş, ekşi olmuş, hem tatlı olmuş. İş. Allah için söyleyin bakalım. Şu dilimizin yeryüzünde tatmadığı nimet var mı? Ya da tartmadığı. Bakın camiyete. Elbette diyor, böyle bir beden, böyle özelliklere sahip olan bir fabrika, Allah'ın emrettiği istikamette kullanılırsa, öyle mükemmel meyveler verecek ki, ruhun bazı latifelerini geçecek. Onun için böyle özelliklere sahip olan bir bedenin, elbette cennette de ruhla beraber olması gerekiyor. Evet, öyle de cismaniyet en cami, en muhit, en zengin bir ayne-i tecelliyat-ı esma-i ilahiyye. Allahu Ekber. Şimdi tabi Allahu Teala'nın yeryüzünde kainatta tecelli ettirdiği isimler var. Bütün esmasını tadacak ve tartacak bir özellikte yaratılmış insan. Mesela Allahu Teala Kadir değil mi? Ne demek Kadir? Yani gücü yeter. Ben ne diyorum? Nasıl ki ben bunu kaldırmaya gücüm yetiyorsa neyle kaldırıyorum? Elimle, kolumla. Nasıl ben bunu kaldırıyorsam, evet, demek ki bu kainatı da kudretiyle ayakta tutan, devam ettiren, düşürmeyen bir kudret var. Neyle aldım ben? Onu kendime verilen bir özellikle aldım. Elimle bunu yap. Göz. Nasıl ki ben sizleri görüyorum, yaptıklarımı görüyorum, evet, öyleyse bana bu görme özelliğini veren zat da bütün kainatı, bütün yarattıklarını da en ince detaylarına kadar görüyor. Bak, demek ki ben Allah-u Teala'nın bana verdiği özellikle Cenab-ı Hakk'ın görücü sıfatını anlamış oluyor. Allah. Bir böyle bakıyoruz. Bir başka cihetten. Ben çok noksanım. Çok acizim. Çok zayıfım. Kusurluyum. Bedensel kusurlarımla Allah'ın kusursuz olduğunu anlıyorum. Bu açıdan da insan Allah'ın esmasına masar. Mesela ben acizim. Demek ki aciz olmayan bir zat var. Acizimle onu anlıyorum. Ben zayıfım. Demek ki zayıf olmayan gücü sonsuz bir zat var. Ben fakirim, muhtacım. Demek ki fakir olmayan, muhtaç olmayan, zengin, sonsuz zengin olan bir zat-ı Zülcelal var diyerek eksiklerimi, ben günahkarım. Ha demek ki günahlar affeden bir zat var. Günah affetmeye gerekli kılıyor. Diye insan acziyle, zaafıyla, fakrıyla, noksanlığıyla da Cenab-ı Hakk'ın kemalini, sonsuz kudretini, zenginliğini ve hiçbir şeye muhtaç olmadığını, bütün ihtiyaçları gideren zat olduğunu anlamış oluyorum. Neyle anladım ben bunu yine? Ne bedenimle anladım. Evet, Cenab-ı Hakk'ın ne diyor? Cismaniyeti en cami, en muhit, en zengin bir ayne-i tecelli, tecelliyat-ı esma-i ilahiye. Hatta Üstad Hazretleri 31. pencerede, insanı diyor şöyle şekline baksanız, yine Cenab-ı Hakk'ın 70-80 ismini okursunuz. Mesela bakın şöyle, insanın yaratılışından Allah'ın Halık ismini, Sani ismini, insanın güzelliğinden Allah'ın Muhsin ismini, renginden Mülevvin ismini, şeklinden Mukaddir ismini, güzel terbiye edilmesinden Mürebbi ismini. Yani insan şeklen de Cenab-ı Hakk'ın 70-80 tane esmasının tecellisine mazhar. Bütün bu cihetlerden baktığımızda gerçekten bu insan kainatta nadide yaratılmış tek varlık. En acip sanat, en mükemmel varlık, en harika, dikkat edin, en harika sanatı Allah'ın insan. Bedensel itibariyle de yani. Evet. Sonra bir şey daha söyleyecek. Bütün hazaini rahmetin müddeharatını tartacak ve mizana çekecek aletler cismaniyettedir. Bir tane örnek veriyor, onu okuyalım. Mesela dildeki kuvve-i zayka. Ben bir zamanlar şöyle bir örnek vermiştim. Yine o örneği vereceğim. Çok güzel anlaşılır Allah için. Çocuk dünyaya geldi, baktık torbalar var yanında. Böyle koca koca torbalar. Hayır, valla bu bir dil torbası. Şu tatlıları, şu ekşileri, şu mayhoşları, şu acılar. Hayırdır? Valla işte bu diller. Hani var ya bazı gözlükler var. Uzağı gösteren gözlük, yakını. Bu da göz torbası. Bu yeşillere bakar. Bu mavileri görür. Bu da ses torbası. Bu işte kuşların sesini, bu hayvanların sesini. Al, öyle bir şey mi ya? Ya bir tane dil, dikkat edin. Ne diyor? Dildeki kuvve-i zayka, rızık zevkinde envai matumat adedince mizanlara menşe olmasaydı her birini ayrı ayrı hissedip tanımazdı. Şimdi sizin ruhunuz var ama diliniz yok. Şimdi bu meyvenin tadına bakacak. Neyle bakacak? Beden olacak. Evet. Biz Allah için söyleyen dertlerimizi dilimizle söylemez miyiz? Bazen gözümüzle, bazen yüzümüzle ama yine bedensel olarak söylüyoruz. Bazen dudaklarımızla, gülümseyerek. Ama yine bedenimizle söylüyoruz. Ya da dilimizle, ya da halimizle. Bak yine bedensel olarak söylüyoruz. Hani bir şey ifade ederken bile bedenimizi kullanıyoruz yani. Şimdi dilinizi yok farz edin. Yeryüzünde yediğimiz bütün gıdaların, içtiğimiz bütün suların, tadına baktığımız her şeyin tadını, zevkini ve lezzetini fark ettirecek, tattıracak ve farkını fark ettirecek ölçü, denge dilimizde. Bir tek dil vermiş Allah ama dünyadaki bütün tatların tat ve hatta farklarını diyor. Bir de diyor tartacak diyor mesela. Bu daha ekşi, bu daha tatlı, bu daha acı. Bak farkında. Bu az acı. Bu fena değil, mayhoş gibi. Değil mi? Hepsini tek dille tattırıyor Allah. Şimdi Allah-u Teala bu dünyada bu dile, bu kadar özellikler vermekle ancak ruhumuz o zevkleri alıyor. Peki cennette bu olmasın? Gelelim kulağa. Ne kadar ses var dünyada? Bir ses geliyor, bu diyoruz hayvan sesi. Bir ses geliyor, diyoruz ki vallahi bu araba sesi. Bu uçak sesi. Uçak sesi yoktu eskiden. Demek kulağımıza uçak sesi de yazılmış. Ya. Allah-u Teala öyle büyük, öyle yüce ki, öyle cami sıfata sahip ki Allah, senin bir tek organına kainatta yaratılan bütün özellikleri tadacak ve tartacak bir özelliği. Akıl, beyin, burun, koku alma organı, el, dokununca hissediyorsunuz, bu sert diyorsunuz. Bu diyorsunuz kağıt diyorsunuz. Bir dokunuyorsunuz bu el, insan eli diyorsunuz, deri diyorsunuz. Aman ya Rab. Onun için Cenab-ı Hakk'ın şimdi bir de özetleyelim. Mesela dindeki kuvve-i zayka, rızık cihetinde, rızık zevkinde envai mat'umat adedince mizanlara menşe olmasaydı her birini ayrı ayrı hissedip tanımazdı. Tadıp tartamazdı. Tattı, tatlı dedi. İşte güme mi dediniz az önce? Ne demiştiniz? Gurme. Ben de tam beceremiyorum. Bakın şimdi işte esas gurme bizim gözümüz, şeyimizmiş, gözümüzmüş. Bak, bütün renkleri tadıyor. Uzak, yakın, yüksek, aşağı. En uzaktaki yıldızları da görebiliyor. En yakındaki küçük bir harfi de okuyabiliyor. Kulak nasıl böyle gurme değil mi? Bütün sesleri tadıyor. Hani bazen derler ki, efendim şu hafıza bak. Demek ki hafıza bakan kulağımızmış. Niye bakıyoruz biz hafızın? Yani sesinin okumasına bak diyoruz ya. Hafıza bak deyince herhalde gözümüzle bakma değil yani. Değil mi? Şu yemeğin tadına bak deyince herhalde gözle bakmayız değil mi? Ona dille bakarız. Şu gülün kokusuna bak derler. Herhalde ona da yine gözümüzle bakmayız, burnumuzla bakarız. Bak, bedenimizdeki bütün özellikler Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her bir nimete bakıyor, tadıyor ve tartıyor. Peki Allah için söyleyin, cennette bunlar olmasın mı? Neyle tadacağız, neyle tartacağız, neyle bakacağız, neyle yiyeceğiz, neyle zevk alacağız? Allah Allah. Hem ekser Esma-i İlahi'nin tecelliyatını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihazatı, yine cismaniyettedir. Allah-u Teala'nın tecelli eden esmalarını tanımak da, tartmak da yine bizim cismaniyetimizdir. Bakın buna bir tane örnek verelim. Siz insanı, Allah-u Teala rezzaktır. Değil mi? Rızık verendir. Allah-u Teala'nın rezzakiyetini anlamak için ne yapmanız lazım? Yemen lazım. Görmen lazım, tatman lazım. Bir, iki, insanlara da rızık vereceksin, ikram edeceksin. Buyurun ben sizi akşam davet ediyorum. Çorbaya geldiniz. Yumun gözlerinizi. Evet, yumduk. Hayal edin bir çorbayı. Hayal ettik. İçin. Nasıl yani? İyi, içtiniz sonra içtik hayalen çorbamızı. Teşekkür ederiz. Size bir de bonfile hazırladım ben. Hayal edin. Böyle mangalda kızarttım. Yiyin hayale. Yedik. Doyduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hadi iyi. Çok cömert bir adamsın. Nasıl? Allah'ın rezzakiyetini de insan ancak tadarak anlıyor. Ve tattırarak anlatıyor cömertliğini de. Değil mi? Ya. Ama işte bazı felsefeciler batı felsefesine etkilenerek haşi cismani, bedensel dirilişi kabul etmemişler. Hem gayet mütenevvi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainatta verdiği sadece yiyecekleri düşünmeyelim. Yiyecek açısından değil. Bak, görme açısından da öyle. İşitme açısından da öyle. Hatta insanlarla muhabbetimizi ifade etme açısından da. Ne ifade ediyoruz? Gülümsüyoruz bak. Hoş geldin diyoruz. Nasılsın diyoruz bak. Dilimizle ifade ediyoruz. Demek ki olaya sadece yeme açısından bakmayalım. Başka açılarına baktığımızda biz dillerimizle ifade ediyoruz, konuşmalarımızı ifade ediyoruz, halimizle ifade ediyoruz, tavrımızla ifade ediyoruz. Değil mi? Bakın gülümseme ifade ediyoruz. Onun için Peygamberimiz buyurmuş, bir Müslümanın diğer bir Müslümana gülümsemesi sadakadır demiş. Şimdi mührü vuruyor üstadımız. Madem şu kainatın sani, yaratıcısı, sanatlı ve sanatkar yaratıcısı, şu kainatla bütün hazain-i rahmetini tanıttırmak, rahmet hazinelerini tanıttırmak ve bütün tecelliyat-ı esmasını bildirmek, kainatta tecelli eden bütün esmalarını bize bildirmek istiyor Allah-u Teala ve bütün envay ihsanatını tattırmak istediğini kainatın gidişatından ve insanın camiyetinden kat'i keşfediyoruz. Şimdi yukarıdakiler özetledi. Madem Allah kainatta yarattığı nimetleri bize tattırmak istiyor, bunun için bedenlerimize ihtiyaç var. Madem Cenab-ı Hakk'ın tecelli eden bütün isimlerinin farkına varmamızı istiyor, bu da ancak bedensel özelliklerimiz de oluyor. Öyleyse, özellikle bu 11. sözde detaylı açıklanmış, oraya muhakkak bakılabilir. Elbette şu seyli kainatın bir havz-ı ekberi ve şu kainat tezgahının işlediği mahsulatın bir meşher-i azamı ve şu mezra-i dünyanın bir mahzen-i ebedisi olan dar-ı saadet. Aman ya Rabbi, üç tane şey söyledi. Hani bir sel akıyor. Ne dersiniz? Valla bu bir yerde toplanıyordur dersiniz değil mi? Ya gölde, ya denizde, ya okyanusta. Göl akıyorsa. Bir yerde tarla var. Tarladan mahsulat toplanıyor. Ne dersiniz? Nereye götürüyorsunuz bunu? Neyi nereye götürüyoruz? Ya siz burada ekmediniz mi? Ektik. Peki bunlar toplamadınız mı? Topladık. Hasat etmedin mi? Ettik. Nereye götürüyorsunuz? Neyi nereye götürüyoruz? Denmez değil mi? Eğer bir tarlada bir şey yetiştirildiyse, fabrikada bir şey üretiliyor. Bu ürettiklerimiz nereye gidiyor? Ne nereye gidiyor? Ya bir şey ürettiysen bir yere gidecek. Bir yere toplanacak, bir ambarı var bunun. Öyle değil mi dünyada yani? Ne kadar harika. Madem kainatı Allah bir fabrika suretinde yaratmış, madem bir tarla, bir fuar şeklinde yaratmış, ya bir meyve ağaç şeklinde yaratmış, ya da bir sel şeklinde yaratmış, peki bu kainatın akan mevcudatı nereye gidiyor? Dün geldi, gitti, nereye gitti? Senin bedenindeki yaptıkların, yaptın, gitti, nereye gitti? Senin konuştukların, yaptın, nereye gitti bu konuşmaların? Yaptıkların, ettiklerin, kıldıkların, hayırların, hasenatların nereye gitti? Bu kainat tarlasında ya da dünya tarlasında ektiklerimiz, meydana gelen verimler, nimetler nerelere aktı gitti? Hangi ambara toplandı? Allah Allah. Her gün bir kainat kadar, her an bir kainat kadar mahsulat akıyor, ahiret alemlerine gidiyor. Ya cennetlere, ya cehennemlere. Elbette diyor, bir de okuyalım buraya bu üç cümleyi. Elbette şu seyri kainatın, akan kainat denizinin bir havz-ı ekberi, büyük bir okyanusu. Tabii kainat kendi kadar akıyorsa, aktığı şeyler bu kadarsa, toplandığı yerler kim bilir ne kadar. İki, ve bu kainat tezgahının, fabrikasının, dokuma salonunun neyse, işlediği mahsulatın bir meşher-i azamı. Elbette bu fabrikada dokunan bu mamulatın, bu fabrikadan çıkan malların sergilendiği ve sunulduğu tabiri bir fuar, bir pazar lazım. Üçüncüsü ve şu mezra-i dünyanın, Peygamberimiz demiş ya, dünya ahiretin tarlasıdır. Ona işaret ediyor. Şu dünya tarlasının bir mahzen-i ebedisi olan dar-ı saadet şu kainata bir derece benzeyecektir. Madem buradan gidiyor mahsulat, elbette benzeyecek. Bu benzemeyi söyleyeyim ben size. Bu lazım bize. Abdullah İbn Abbas Hazretleri, sahabelerin en müfessirlerinden, en büyük müfessirlerinden. Peygamberimiz ona tercümanul Kur'an demiş. Kur'an'ın tercümanı. Evet, o ona mahsar olmuş bir zat. Abdullah İbn Abbas genç yaşında, Hazreti Ömer onu şura heyetine alırmış. Yaşlı sahabelerin yanında şura heyetine alırmış. Öyle ilmine güvendiği bir zat. O diyor ki, Cennetle dünyanın benzerliği sadece isimlerdedir. Ne demek isimlerde? Örnek vereyim. Bir resminize bakın. Üzeri yazmışlar resme. Ahmet Çolak. Bir de bana bakın. Buna da yazmış Ahmet Çolak diye. Ha, benziyor muyuz birbirimize? Hangi cihetten benziyoruz? İsim olarak benziyoruz sadece. Yoksa resmin bana benzeyen hiçbir tarafı yok. Sadece şeklen benziyor. Bak resimde duyma yok, görme yok. Cennet o kadar mükemmel. Bu dünyadakiler sadece isim olarak cennettekine benziyor. Cennettekiler, buradakiler resim gibi ise cennettekiler gerçek gibi. Anlatabildim mi bilmiyorum. Ya. Demek ki bir yerde benzeyip bu demek yani. Ben gittiğimde cennete seni tanıyacağım yani. Bileceğim ki ha sen filansın ama senin boyun böyle olmayacak, kaşın böyle olmayacak, saçın böyle olmayacak, cennete layık olacak. Ama elbette dünyadan gittiğimize göre bir cihette dünyaya benzeyecek. İsmen. Hem cismani hem ruhani bütün esasatını muhafaza edecektir. Madem Allah-u Teala burada hem bedensel hem ruhsal yarattı beni, ruhum var, bedenim var beraber, öyleyse buradaki beden ve ruh elbette cennete de beraber gidecekler. Bu da ikincisi. Ve o sani hakim ve adil rahim, Allah Allah. Bu da ayrı bir delil maşallah. Hani insan bir iş yapınca onun mükafatını almak ister değil mi? Bir vazife yerine getirince karşılığını görmek ister. Ya Allah için söyleyeyim. Şu elinize gelen hücreler hayatınız boyunca abdest almış. Size hizmet etmiş. Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukatı tutmuş. Şu gözünüz hayatı boyunca hücreleriyle beraber Allah'ın yarattığı mahlukatı seyretmiş. Ve Allah adına tefekkür etmiş. Ve şu ruha hizmetkar olmuş. Allah için söyleyin. Bu göz hücreleri, bu el hücreleri, bu ayak hücreleri, bu beyin hücreleri Allah-u Teala'dan rahmetinden beklemezler mi? Mükafatımızı alalım. Ve Allah-u Teala her varlığa hak ettiğini vermesi ihkak-ı hak adaletinin gereğidir. Hak ettiğini vermesi. E madem bu varlıklar, bedensel özelliklerimiz bu vazifelerini ifa etmişler, öyleyse Allah-u Teala'nın adaletinin gereği haklarını almasıdır. Öyleyse madem Allah hakimdir, abes iş yapmaz, bu bedeni çalıştırdığına göre bir hikmeti var. Madem Allah rahimdir, merhameti sonsuzdur, sana bu bedeni hizmetkar kıldığına göre ona bir mükafat vermeli. Ve madem Allah adildir, her hak eden varlığa hak ettiğini verir, şu halde bedenimizin her organına yaptığı hizmetlerine mukabil hak ettiğini verecektir. Adaletiyle, rahmetiyle ve hikmetiyle sonsuz olan Allah, şimdi okuyalım. Ve o sani hakim ve adil rahim, elbette cismani aletlerin vezaifine, bedensel aletlerimizin gördükleri görevlere, yaptıkları hizmetlere mukabil, ücret olarak ve hıdematına mükafat olarak, hizmetkarlığına da mükafat olarak, ibadatı mahsusalarına, bu da çok güzel. Efendi, abdest alıyor musun? Evet, neyle alıyorsun? Vallahi ben hayalen alıyorum. Hayalen. Gidiyorum suyun yanına hayalen, ellerimi yıkıyorum. Kollarıma kadar. İşte hayalen. Abdestin oldu mu? Olmadı. Sadece hayal ibadet etti. Ama abdest olmadı. Hayal ibadet etti ama abdest olmadı. Namaz. Ben şimdi gidiyorum hayalen. Hadi yatakta yatırken. Hayalen kalktım. Rüküya kalktım. Namaz olmadı. Madem her organın kendine has bir ibadeti var, elbette her organ kendi ibadetine karşılık ücreti alması Allah'ın hikmetinin, rahmetinin, adaletinin gereğidir. Görüyor musunuz mesela nasıl izah ediyor? Şimdi Allah için söyleyeyim, bu beden ruhla beraber dirilsin mi, dirilmesin? Dirilsin canım. Ve dirilecek. Ve diriltilecek yani. Cennete layık bir mükemmellikte yeni beden verilecek bize. Elbette bedenimiz verilecek ama cennete layık bir beden. Ya. Ve aynı anda çok yerde bulunabilecek bir beden. Bir yerde bahçede yemek yerken bir yerde aynı anda peygamberimin sohbetine bulunabilirsiniz. Aynı anda eşinizle sarayınızda safa çekebilirsiniz. Birbirine mani olmasın. Evet. Yoksa hikmet ve adalet, burayı bir de okuyalım. Demek ki ibadat-ı mahsusallarına sebep olarak onlara layık lezaizi verecektir. Yoksa hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir halet olur ki hiçbir cihette onun cemal rahmetine ve kemal-i adaletine uygun değildir. Kabili tevfik olamaz. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki bize böyle bir asırda cennette bedensel dirilişimize böyle güzel örnekleri nasip etti. Allah'a hamd ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getiriyoruz. Ve bu güzellikleri bize anlamamıza vesile olan zatlara da dua ediyoruz. Allah şefaatlerini ayırsın. Ve ahiru davahum elhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.